Ayrım 24, sayfa 291. Kafe kültüründe yetişen aydınlar kimseye hiçbir şeye hayır diyemeyen aydınlardı. Bunun nedeni özü fiilen değişmeyen hayat içinde sözde değişikliklere, sözde yeniliklere duyulan açlıktı. Kafe entelektüellerinin en iyi örneği Herman Bahr'dı. 1863-1934. Bahr, Fransa ve İspanya'yı gezmiş, 1889'da Viyana'ya dönerek resim ve tiyatro eleştirmenliğine başlamıştı. Aynı zamanda tiyatro yazarıydı da. Viyana'da yaklaşan her yeniliği, her modayı önce o hissederdi. Sembolizmden izlenimciliğe, neobaroğa ya da Avusturya şiirseverliğe kadar her yeniliğin öncüsü o olurdu. Kafe entelektüellerinin arandığı yeniliklerin zamanını bir sismograf gibi herkesten önce o kestirirdi. Yaptığı resim ya da tiyatro eleştirilerinde de resimden, oyundan çok resmin ya da yazarın kişiliğini, hayatını konu edinirdi. Değerlendirmelerini bunlardan yola çıkarak yapardı. Yaşam deneyimlerinin kloçartlaşması, izlenimcilik ve bir mersiye olarak estetizm. Kafelerdeki göksüzleşmiş aydınlar, izlenimcilik ile metropolisteki hayat arasındaki simbiyosisi yansıtmaktadır. İnsanın başka insanlarla, toplumsal realite ile karşılaşması Viyana'da da gelip geçici süreler içinde olmaktadır. Başlamakta fakat bir sonuç verecek kadar sürmeden kesintiye uğramaktadır. Bir başkası bir yenisi yaşanmaya başlamaktadır. Hepsi de kısa ve yüzeyseldir. Yaşanan insan ilişkileri kalıplaşmış davranış düzenlemeleri içindedir. Özgün bireysel değildir. İnsan karşılaşmalarındaki bu davranış düzenlemelerinin amacı insanın başkalarıyla karşılaşmasının derinlik ve yoğunluk kazanmasını önlemektir. Nezaket ve kentliliğin görgü kuralları ise kent mekanlarında birbirleriyle karşılaşacak olan insanların bu karşılaşmaları en düşük maliyetle önceden beklenenin şablonlaşmış sonuçların dışında neticeler vermeyecek bir biçimde yaşamalarını amaçlar. Metropolisin kalabalık mekanlarında dolaşan insanlar bunlar sayesinde boşaltılmış, insandan arındırılmış bir kent mekanında gezinirler. İşliklerin, tezgahların, evlerin dışındaki kent mekanlarındaki bu gezinmeler, işliğindeki, tezgahın arkasındaki ve evlerdeki toplumsal sistemce belirlenmiş, uygun görülmüş kimliklerin dışında kimlik edinmelerine olanak tanımayacak biçimde düzenlenmiş, dezenfekte edilmiş olur. Böylece hayat sürer ama her şey hiçbir şeyin sorumluluğunun alınmadığı, hiçbir şeyin oluşumunun tamamlanmadığı bir ortam içinde yaşanır. Böyle bir hayat yaşanırken insanlarla, nesnelerle ve olgularla ilişkilerden edinilen izlenimler duygularda ve zihinlerde bütünleşemez. Metropolisteki hayatta yaşam deneyimleri de bu nedenle kloçartlar gibidir. Yaşam deneyimlerinin bilgi bellek ve tarih bilincine dönüşeceği zaman ve mekan boyutunda yersiz yurtsuz bırakılmışlardır. Estetizm aslında insanal kazanımlar edindirmekten alıkonulmuş bu hayat içinde söylenmiş bir mersiye olur yitirilmekte olan hayata. Bir edebi genre olarak gazetelerdeki kültür sayfaları. 19. yüzyılın ortalarından itibaren kafelerde, metropoliste yaşanan bu hayatın tamamlayıcısı olarak yeni bir edebi genre, genre Fransızca çeşit tür çıkmıştır. Bu yeni tür, gazetelerin politikayı arka plana atan yazıların bulunduğu kültür sayfalarının oluşturduğu fölétonlardır. Fölétone, Fransızca tefrika. Ekler, bölümlerdir. Bu bölümlerde yer alan yazılarda müzikte itibar kazanmaya başlayan improvizasyon ile eş zamanlı olarak kişilikli görünmek ve güzel yazmak için yazmak, yeni bir yan taşır görünmek ve nostalji itibar kazanmıştır. Bu yeni yazma tarzı, bu yeni üslupçu üslup hayatın sorunlarını temelden ele almayı, derinden anlamayı, bu konularda entelektüel çaba göstermeyi dışlamaktadır. Hiçbir şey denecek kadar önemsiz şeylerden söz edilse bile bu yazıların yenilik getiren bir yazıymış gibi görünmesi, oyalayıcı ve eğlenim olanağı, sunucu ve renkli olması her şeyden çok aranan özelliktir. Bu yazılardaki nostalji, sanayi kapitalizmine geçmiş Batı Avrupa toplumlarının gerisinde kalma sürecinin, imparatorluktaki hayatın henüz her alanında hissedilmediği, daha çok dış etkilerle başlayan ama imparatorluğun sonunu getireceği benzeyen bölgeselci, milliyetçi hareketlerin ortaya çıkmadığı, 1840'lar öncesine duyulan özlemden kaynaklanıyordu. Gazetelerin bu bölümlerinde eleştirel gibi gözüken ama sarkastik bir mizah anlayışını aşamayan yazılar da yayımlanıyordu. Toplumdaki egemen bağımlı insan ilişkisinin akıl dışı olduğunu kavratacak bir entelektüel derinlikten yoksun bu sarkastik mizah, hasete, kıskanmaya, küçük görmeye, adam yerine koymamaya dayanıyordu. Çoğu kez gündelik hayat içinde şaşkına dönmüş küçük insanların tıpkı kendileri gibi şaşkın başka küçük insanları hor görmesini, aptal bulmasını kamçılıyordu bu mizah anlayışı. Akla aykırı, verili durumun değiştirilebilir bir durum olduğunu hissettirerek varılmış bir gülme değildi bu mizahtaki şeyler. İnsanların mudileri gibi olan başka insanları hor görerek kendilerinde verili durum içinde de bir değer bulunduğu şansına kapılmalarını sağlayarak erişilmiş marazi bir gülmeydi. Kendi içine kapanmaya itilmiş narsist insanın gülmesiydi. Verili durumun kabul ettirdiği sınırlı insanal varoluşun yırtılıp atılabileceğini, daha geniş, daha özgür bir insanal varoluşun elde edilebileceğini duyumsatacak bir entelektüel derinlikteki mizah için Karel Çöpekler'in, Kafka'ların beklenmesi gerekmekteydi. Bütün bu gibi özelliklerinden ötürüdür ki, föletonlar bir anlamda dekadans belirtisiydi. Hermann Broch, föletonların popülerlik kazanmasını, insanın insan karşısında özgürleşmesini öngören ve bu nedenle siyasal bir boyut da taşıyan temel insan değerlerinin yitirilmesini yol açtığı değer boşluğuna bağlıyordu. Bu değer boşluğundan kurtulmak ise geçerliliği kalmamış değerlerin yerine yenilerini hayata katacak toplumsal bir dönüşümle mümkündü. Bu ise yaşanan realitenin sahih, true işleyişini kavrayacak entelektüel bir çabayı, gerçekliğin geçirdiği değişmeleri hesaba katabilecek analizlere dayanan bir siyasal programı ve bunu hayata aktaracak bir siyasal eylemi gerektiriyordu. Bunların yapılamadığı, düşünülemediği bir ortamda feletonlar kafelerde oturup bunları okuyan, bunlara yazı yazan aydınlar içinde zamanın akıp gidişini eylem sanatına dönüştürüyordu. Bunlara yazmak, yazma eyleminde improvizasyon olanağı sağlıyordu. Değişik konularda ustaca bir görünüm içinde bu yazıları yazmak, yeni bir döneme geçişin ufku belirdiğinde yaşanmakta olan eski verili toplumsal hayatı olumsuzlayan gelişkin yapılı müzik yapmak yerine, semantik yapısı basit, sevimli ya da hoşun gözüken ama kısacık bir soluk halinde kalıveren improvize müzik yapmak gibiydi. Oysa girift ve çok örgün bir dil ile kendini gündelik hayatın yaşanma üslubu içinde zihinlerde her gün yeniden üreten bir toplumsal realitenin değiştirilmesi için sanatsal üretimde de ürünün semantik yapısının gelişkin bir dil oluşturacak düzeyde olması gerekmektedir. Bu nedenle feletonlardaki yazılar, realitenin karşısında ancak küçük kırgınlıkları, küçük yenilik özlemlerini hissettirebilecek düzeyde kalan müzikler gibiydi. Siyasal kültürdeki izdişimleri ise oyalanım ya da eğlenim niteliğinde oluyordu. Roman yazımında da etkileri görülmeye başlayan bu tür yazı yazma pratiğinde yaşanan zaman ile geçmiş zaman arasındaki farklılık, geçmiş zaman ile yaşanan şimdiki zaman arasındaki ikilemi gidermek için tutarlı bir eylem programı oluşturacak siyasal boyut dışlandığından, zamanın geçmişi anımsatan özgür çağrışımlarla yaşanan zamanın eleştirilmesiyle yetinilmekteydi. Bu durum, bu yazarların çoğunun içinden çıktığı orta sınıfın ve onun alt katmanlarının sanayi kapitalizminin kendi rasyonizasyon süreci karşısındaki somut konumlarından kaynaklanmaktaydı. Bulundukları toplumsal sınıf içinde kalma şansları azalmaktaydı. Yeni bir toplumun oluşturulması için yakın ilişkiler kurmaları gereken toplumsal sınıflardan, katmanlardan, o zamana kadarki kültürel oryantasyonları nedeniyle ürküyorlardı, tiksiniyorlardı. Statü yitirimi ve kimliğin korunamaması geçmişin iyi günlerine amansız bir özlem yaratmaktaydı. Geçmişin iyi günlerinin geçmişteki toplumsal formasyonun aşkınlanması ile gerçekleştirilebilecek yeni bir toplumsal hayat içinde elde edilebileceğini anlamak istemiyorlardı. Edebiyattaki bu yeni üslubun çağrışımlar, iç monologlar ya da üçüncü kişinin ağzıyla anlatım gibi tekniklerin çok yoğun kullanılması bundandı. 1896'da Freud'un nörotikler anımsamalarından ibaret bir dünyaya çekildikçe durumları ağırlaşır derken anlatmak istediği duruma benzeyen bir durumdu bu. Belki de tıpkı tıpta olduğu gibi edebiyatta da kurumlaşmış tıp öğrenimi ve pratiğinin hastalıkların betimlenmesinde rafineleşmekteki ısrarı kadar hastaların iyileştirilmesinde ısrar etmeyen anlayışını kurumlaşmış tıbbın dışından gelen müdahale ile değiştiren Freud gibi edebiyat geleneklerinin dışından gelen yazarların beklenmesi gerekmekteydi. 20. yüzyılın ortalarına doğru gelişecek olan eleştirel kuramın düşünürlerinden Adorno ve Benjamin'in çok itibar ettiği o günlerin yazarlarından Krauss, belki de bu düşünceye varmak üzere olduğu içindir ki, Goethe'nin insan sorunlarını sonuna kadar anlamaya yönelik anlatım tarzını geliştirmek ve yaygınlaştırmak yerine, edebiyatta, basında bu izlenimci öznelci anlatımın başat konuma geçmesine neden olduğu için föletonların ve gazetecilerin burjuva dünyasının çöküşünü hızlandırdığını söylemekteydi. Coşkusal, duygusal, özentili ve popüler nitelikleri ağır basan bu üslup, görünümdeki yeniliğine karşın dil ve etik arasındaki özdeşliği acınacak bir biçimde taşımaktan öte gidemiyordu. Krauss bunları 1910'da yazdığı Hein und Die Folgen başlıklı makalesinde söylüyor ve edebiyatta bu üslup değişiminin Hein ile başladığını ileri sürüyordu. Karşı çıkılıyormuş gibi görünen toplumsal realitenin bir kahraman tavrıyla heroik stans aşkılanması ile alt edilebileceğini savunan bu yeni üslubun önce yazarlarından Egon Friedman, kahraman gündelik hayatın realitesine karşı sessizce tavrı içinde egemenlik kuran kişidir diyen Carlyle'ın On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History'deki görüşlerini temel alarak Viyana izlenimciliğini varması gereken noktaya kadar geliştirmekteydi. Agent Friedman bir Yahudiydi. Realitesini sessizce aşkınlamak için kendi insanal tarihinin biçimsel bir izdüşümü olan Friedman soyadını kahramanca Friedel yapmıştı. 1878 ile 1938 arasındaki zor dönemi, önlenemeyen çöküşü aşkınlamaktaki heroic stance'ı, heroic stance kahramanca tutum bu olabilmişti. Yaşadığı realite karşısında şık bir başkaldırı gibi görünen heroik stans içindeki yazarlık pratiğinin sonunda onu onarılmaz bir Yahudiliğe mahkum kılan verili toplumsal sistemin kendisiyle onun etiğiyle özdeşleşmişti. Frankfurtların trajik deyişiyle heroik stans içindeki yazarlık serüveninin sonunda celladı ile özdeşleşmişti. 1920'lerin başlangıcında bile fölötoncuların hayata bakışı realitenin sessizce aşkınlanmasıydı. Buna heroik stance deniyordu. Bu tutumu savunanlar alttan alta belirli bir yerden sonra Alman burjuvazisi ile özdeşleşmeye özen gösteriyordu aynı tarihlerde. Bu tutumu reddi hazırlanan Kafka ise 1921'deki bir yazısında tek bir imla yanlışı yapmadan Alman ilinin başyapıtlarını yazsak bile bizi günün birinde dillerin hırsızı olmakla suçlayacaklardır demekteydi. Alman burjuvazisi ile özdeşleşmenin Yahudi kalma sorununu çözümlemeye yetmeyeceğini kurumlaşmış yazın dünyasının düşündeki Kafka düşünebilmiştir. Heroic Stance yandaşlarının yazdığı tarih kitapları ise anekdotlarla dolu, bölüm başlıkları çarpıcı, canlı, egzotik, cross referanslarla süslü kitaplardı. Ama Freud'u dışlamakta, Almanya'yı değil Fransa'yı elemekteydi bu yazarlar. Barres ve onun müritlerini okuyorlardı. Sanayileşmeyi eleştiriyorlardı. Sanayileşmenin realiteyi banalleştirdiğini, sanatı öldürdüğünü söylüyorlardı. Ormanları, ormandaki hayvanları tip olarak işleyip anlatan Hans Christian Andersen'ı seviyorlardı. Amerika'da olumlamadığı toplumun ekonomisinde yer almamak için kırlardaki küçük çiftliğine çekilen ve geçimini biçip sattığı çayırlarla sağlayan Toro'nun hayatının sonlarına doğru yıllarca ekonominin dışında kalabileceğimi sanmıştım. Meğer çayırlarımı biçip satarken Tanrımı satmışım dediğini duymamışlardı. Toplumsal realiteyi değiştirmeksizin doğaya çekilmenin, doğaya dönmenin ya da doğallığımızı insandaki doğallığı baskı altında tutan bir toplumsal realitenin içinde yaşamak isteminin, insanı nasıl itilmişlik ya da istermeden sürüklenilmiş bir marjinallik içine katacağı fark edilmemişti. Tarihinde kendilerini sanatçı ya da yazar olarak verecekleri öznel anlamlara göre anlam kazanabileceğine inanıyorlardı. Tarihi öznelleştirmekte, tarihi entelektüel tarihi indirgemekteydiler. Yaptıkları tarih analizleri bu yüzden sonu gelmeyen bir provokatif yanlışlıklar kaynağı oluyordu. Ama bütün bu yanlarına rağmen fragmancılık ya da fletonculuk, bu heroic stance anlayışı çöküşü yaşayan Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Viyana'sında, Prag'ında, Budapeşte'sinde, yazında, mimaride, resimde ve müzikte kültürlü insanların çöküşü yaşadıkları 1900'ler öncesinde ve sonrasında yaşamlarını süslemiştir ama değiştirmemiştir. Operetler ve kafeler gibi bunlar da yaşanan hayat karşısında sızlansa da bundan bir sorumluluk yüklenmek istemeyen entelektüellere de, sıradan insanlara da sınıflar arasındaki farklılıkların azaltıldığı, yok sandığı aldanımcı bir hayat tasviri sunmuştur. Krauss'u çok üzüyordu bu durum, onları üzmüyordu. Bütün bunlara karşın izlenimci sanatın üretim pratiklerinde de, Freud'unki gibi kurumlaşmış tıbbın sınırlarını aşan bir insanı tanıma pratiğinde de, yeniliklerin toplum tarafından ilgiyle karşılanmasında ve öğrenilmesinde, Viyana kültür ortamının ve Viyanalı gibi yaşamanın olumlu katkılarının da olduğunu inkar etmemek gerekiyor. Freud, insan ilişkilerinde de realite karşısındaki duygu ve düşüncelerin geliştirilmesinde de bir sonuca varmayan, bir şeyler üretmeyen kafelerdeki ortamı eleştirmiştir. Ama 24 Temmuz 1895'te insanın düşlerinin bir wish fulfillment olarak analiz edilmesi gerektiği yolundaki düşüncelerini Viyana'ya tepeden bakan Belleville'deki kafelerden birinde oluşturmuştur. Kendisinin de düşüncelerinin de etraftakilerce duyulması, ilgi uyandırması, özgün düşünürlerin düşüncelerini popülerleştirme işini iyi beceren fölötoncu yazar çizerler sayesinde mümkün olmuştur. Fritz Witzels ve Theodor Reik olmasaydı, Freud'un görüşlerinin topluca öğrenilip tanınmasının çok daha geç olacağını söyleyenler, işin bu yana düşünülecek olursa haklı görünüyorlar. Viyana'da sanatçılar ve halkın sanat tutkusu. Viyana'da sanatçılar ile Viyanalılar arasında çok yakın bir ilişki vardı. 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren Viyana'da sanatçının yeni efendisi halktır. Sıradan Viyanalılar ile sanatçı Viyanalılar arasındaki bu ilişki öylesine yoğundur ki aşk nefret ilişkisine dönüşmüştür. Bu ilişkinin en yoğun biçimde yaşandığı mekan 1741 yılında Maria Theresa'nın yaptırdığı Burgtheater'dir. Tiyatro, herkesin libidosunu ve saldırganlık güdülerini hayata aktaracak etkinliklerde bulunabildiği, estetize edilmiş bir hayatın yaşandığı Viyana'da bu eylemlerin en yüksek performans düzeyinde gerçekleştirildiği yerdir. Şehir tiyatrosu ise bunların en ilgincidir. Tiyatrolarda herkesin yeri önceden ayrılmaktadır. Öğrenciler dördüncü galeridedir. Dördüncü galerideki öğrenciler sanatçılara gül atarak sevgilerini dile getirirdi. Kentin en eski tiyatrolarından Hofburg Theater, Goethe'nin Infiernich Auf Taris oyununu son kez sahneleyip yıkılmak üzere kapatıldığında seyirciler sahne tahtalarını parçalayıp birer anı olarak saklamışlardır. Bir aktör ya da aktris öldüğünde Viyanalılar uzun süre, kimisinde yıllarca mateme girerdi. O aktörü ya da aktristi hiç seyretmemiş kuşaklar kendilerinden önceki kuşakların bu matemini paylaşırdı. Operada ya da tiyatroda temsil bittiğinde Viyanalılar kulise koşar, sevdikleri sanatçının tiyatro ya da opera binasından ayrılmasını geciktirmek için arabasının atlarını çözerdi. Arabasının atlarının çözülmesi sanatçılara onur kazandırırdı. Öte yandan opera ve tiyatrolar genç Viyanalıların sokaklarda ya da salonlarda bir Viyanalı gibi davranmayı öğrendikleri bir hayat ortamıydı. Viyanalıların sanatçılara duydukları bu sevgi, bu hayranlık sanatçılar için büyük gelirim kaynağı olmaktaydı. Viyanalı bir ressam, bir müzisyen, bir opera ya da tiyatro sanatçısı Viyana'dan başka hiçbir yerde yaşayamazdı. Viyana'da yaşarken de seyircisinin, izleyicisinin kendisinden başka bir sanatçıyla ilgilenmeye başladığını görmek bir gün muhakkak yaşayacağı bir kabusun habercisiydi. Bu nedenle Viyana'da sanatçı ile izleyici arasındaki ilişki sevginin ötesinde bir aşk-nefret ilişkisiydi. Gelecekteki kabusu oluşturacak bir süreç içinde yaşanması bundandı. Dil, müzik, valsler, operetler, balolar. Alman dilinin, gelişkin Almanca denen diyalekti ile gündelik hayatta kullanılan Viyana Almancası arasındaki büyük farklılık birçok yazar tarafından eleştirilmişse de, yerel Almancanın kullanımındaki çeşitli bozukluklar bile yazarı çizeriyle sıradan Viyanalı arasındaki yakınlığı gösterirdi. Bu nedenle gündelik Viyanalı Almancası ısrarla muhafaza edilmekteydi. Bu farklılık sanayileşme öncesindeki günlerde kullanılan Almancadaki kişiselleştirilmiş particularitik konuşma biçiminden kaynaklanmaktaydı. Viyana'ya gelen yabancılar için bu farklılık Viyanalıların barok bir hayat sürdüğünü gösteren toplumsal hayattaki birçok başka ritüeller gibi etkileyiciydi. Ritüel haline dönüştürülmüş bu dil farklılıkları kendi kentlerini hala dünyanın merkezi sandığını gösterirdi. Stephen George çevirisi ise kim ne derse desin kibar Almancayı kullanmakta ısrarlıydı. Müzikte ise 1800'lerde Mozart, Haydn ve az sonraları da Beethoven'ın eserleriyle dünyanın senfonik müzik merkezi olan Viyana, 1840'lardan sonra valslerle birlikte dünyanın dans müziği merkezi olmuştur. Valsler, trollerdeki köylü danslarından türetilmişti. Tizden pese, pezden tize geçişlere dayanan trollerdeki köylülerin şarkı söyleme tarzından geliştirilmişti. Çember şeklinde dizilerek oynanan ağır tempolu bir köylü dansından Joseph Lanner 1801-1843 ve Johann Strauss 1804-1849 tarafından temponun hızlandırılmasıyla oluşturulmuş bir danstı valsler. Köylü dansı iken durma bölümleri olan yerler valslerde dönme movmanları haline getirilmişti. Böylelikle temponun ve hareketin hızlandığı bu yerler Viyanalılar için harekete ve eylemle söylenmiş ilahiler oluyordu. Güfteleri sakarin tadındaydı. Melodileri bıkkınlık vericiydi. Bürokrasinin, fölletonistlerin ve hayatı gün ortasında rüya görerek dalaşanlar gibi yaşayan Viyanalıların yaşama biçimlerini, hayata bakışlarını yansıtıyordu valsler. Valsler yeni yeni yayılırken Berg Theater'ın yöneticisi Heinrich Laub 1806-1884 bu yeniliğin bile ihtilalci olduğunu söylemekteydi. Laub, valslerin Rousseau'nun toplumsal sözleşmesi kadar tehlikeli olduğunu söylemekteydi.